İnsan ve Davranışı, Doğan Güceloğlu, 23. Kaset B100'ü, sayfa 452'nin sonu. Varoluşçu psikologlardan bazıları, bizim şizofreni olarak adlandırdığımız normal dışı davranışın, çocuğun bulunduğu aile ortamının içinde ele alındığında hiç de normal dışı olmadığını, başka bir deyişle o aile ortamı içinde en iyi uyumu sağlayan davranış olduğunu ifade etmişlerdir. Jacob, bu konu üzerinde yapılan araştırmaları gözden geçirmiştir. Onun dikkate aldığı değişkenler çatışma, duyguların ifadesi ve bir ana babanın diğerine baskınlığı olmuştur. Bu değişkenler çerçevesinde şizofrenilerin geldiği ailelerle normal aileleri karşılaştırdığında iki grup aile arasında herhangi bir anlamlı bir fark bulamamıştır. Jacob'un dikkati çeken yegane bulgusu şu olmuştur. Şizofrenik kişilerin geldiği ailede iletişim, diğer normal ailelerinkiyle karşılaştırıldığında daha belirsiz ve gerçekle daha az ilişkilidir. Bu konuda daha açık seçik bir karara varmak ileride daha kapsamlı araştırmalarla mümkün olacaktır. Sayfa 453. Kalıtım ve çevrenin etkisi, etkileşimi. Bugün şizofreninin nedenleriyle ilgili en yaygın görüş kalıtım ve çevrenin etkileşimini kabul eden görüştür. Bu görüş, şizofreninin temelinde kalıtım yoluyla gelen etkenlerin bulunduğunu, ancak bu etkenlerin şizofreninin ortaya çıkmasına yeterli olmadığını ifade eder. Başka bir deyişle, biyolojik etkenler gerekli fakat yetersiz bir koşul oluşturur. Genler yoluyla gelen şizofreni potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için, bireyin bu hastalığa yol açıcı bir çevrenin olumsuz etkisine maruz kalması gerekir. Çevrenin olumsuz etkisi stres olarak kendini gösterir. Örneğin A kişisi şizofreniye yatkın genlerle doğmuştur. Fakat son derece sağlıklı bir aile ortamı içinde büyümüş ve yaşamını rahat, stressiz bir ortam içinde geçirmiş olduğu için ömür boyunca şizofreniye yakalanmamıştır. Öte yandan aynı gen yapısına sahip B kişisi düzensiz, sağlıksız bir aile ortamı içinde büyümüş, stresli bir yaşam geçirmiş ve şizofreni hastalığına yakalanmıştır. C kişisinin genlerinde herhangi bir şizofreni özelliği yoktur ve ne kadar stresli bir durumda bulunursa bulunsun, şizofreni hastalığına yakalanmaz. Şimdi okuyucunun aklına şu soru gelebilir. Ne kadar stres bir kimseyi şizofren yapar? Bu soruya henüz cevap verebilecek durumda değiliz. Çünkü genler yoluyla gelen şizofrenik eğilimin derecesini ölçmek henüz mümkün değildir. Genlerin şizofren olmaya yatkınlık derecesi farklı farklıysa, buna bağlı olarak şizofreniye yol açan stres derecesi de farklı olur. Şizofreniye ileri derecede yatkınlığı olan bir kişi en ufak stresli hastalığa yakalanır. Yatkınlığı az olan kişi ise birçok stres hallerinde hastalık belirtisi göstermez. Ne kadar stres bir kimseyi şizofren yapar sorusuna cevap verebilmek için hem genlerin getirdiği şizofrenik eğilimi hem de çevrenin stres derecesini ölçebilmemiz gerekir. Psikoloji bilimi bu ölçümleri yapacak olanaklara henüz ulaşmamıştır. Yan başlık, psikotik duygusal bozukluklar. Duygusal bozuklukların şiddeti arttığı zaman psikoz kategorisinin ikinci en büyük hastalıkları oluşur. Normal olarak hepimizin günlük yaşamımızın akışı içinde duygusal çöküntü ve çocukluk zamanlarımız olur. Ne var ki bunlar geçicidir ve belirli bir düzen göstermezler. Duygusal bozukluğu olan kişi, duygusal çöküntü ve duygusal coşkulanmaların esiri olmuştur. İstese de, istemese de bu duygulardan kendini kurtaramaz. Böyle kişiler toplumda normal bir çalışma yaşamı sürdüremezler. Çünkü bu duyguların etkisi altında çevreleriyle uyum sağlayamazlar. Verimli bir çalışma yaşamı sürdüremezler. Bu bölümde depresyon, parantez içinde, duygusal çöküntü, parantezi kapatıyoruz, mani, yine parantez içinde duygusal çöküntü, parantezi kapatıyoruz, mani depresyon, parantez içinde coşku çöktüre çöküntü, parantezi kapatıyoruz ve intihar psikozlarından söz edeceğiz. Sayfa 454. Depresyon, duygusal çöküntü. İçinde bulunduğumuz duruma göre hepimiz ara sıra duygusal çöküntü içine gireriz. Kimimiz bir yakınımızın acı ölüm haberini duyunca, kimimiz sınavda düşük not alınca, kimimiz yapacak başka hiçbir şey olmayınca duygusal çöküntü belirtileri gösteririz. Bazı kimselerde duygusal çöküntü süresi günler, haftalar, hatta aylarca sürebilir. Fakat birey günlük yaşamın gereklerini normal olarak yerine getirir. Bu kişiler sinirsel çöküntü tepkisi içindedir. Duygusal çöküntünün şiddeti artarsa ve birey kendi ya kendine bakamaz hale gelirse, bu duruma psikotik depresyon, parantez içinde duygusal çöküntü psikozu, parantezi kapatıyoruz, adı verilir. Tablo 13.2, duygusal çöküntü içinde olan kimselerde gözlenebilecek belirtilerin bir listesini vermektedir. Hemen bu tabloyu okumak istiyorum. Tablonun başlığı şöyle. Duygusal çöküntü belirtileri. Şimdi okuyorum. Hüzünlü yüz ifadesi, durgunluk, yetersizlik duygusu, hemen yorulma, bükülüp kamburlaşma, intihar arzusu, hiçbir şeye ilgi duymama, rahat uyku uyuyamama, konuşmanın yavaşlaması, kararsızlık, umutsuzluk, iştahın kaybolması. Ana metinden devam ediyoruz. Bu listede bulunan belirtilerin hepsi bir kimsede gözlenmeyebilir. En belirgin özellik kişinin kendini değersiz ve yetersiz görmesidir. Diğer özelliklerinden yaygın olanlar yaşama sevincini kaybetme, sürekli yorgun olma, her şeye karamsarlıkla bakmadır. Bazı hallerde hasta sürekli hareket halindedir. Bir dakika yerinde oturamaz. Bu kişiler çenelerini kapayamazlar. Sürekli konuşurlar. Kendilerinden ve çevrelerinden hep şikayet ederler. Mani hali. Duygusal coşku. Duygusal coşku, yani mani hali, duygusal çöküntünün tam tersidir. Kişi bu durumdayken sürekli neşelidir. Kendine güveni vardır. Her şeyi yapabileceğine inanır. Gücün yetmeyeceği işleri yapmaya kalkar. Çünkü gerçek ilişkisi kopmuştur. Bu yüzden büyük şirketler kurmaya kalkar. Ya da politikaya atılıp ülkenin başına geçeceğine inanır. Bu kimseler yerinde duramazlar. Sürekli evi temizlerler. Arabalarını günde 3-4 defa yıkarlar. Evin içindeki mobilyanın yerlerini sürekli değiştirirler ve her önlerine gelene şaka yaparlar. Kendi yaptıkları şakaları çok gülünç bulurlar. Başkalarını rahatsız ettiklerinin farkında bile değildirler. Bu özelliklerinden dolayı böyle kişilerin çevresinde bulunmak zorlaşır. Bu halleri yalnız gündüzleri değil, geceleri bile devam eder. Uyuyamazlar. Ancak bundan şikayetçi değildirler. Çünkü uykuya gereksinme duymazlar. Psikoz manik depresif, parantez içinde, bipolar bozukluk, coşku tire çöküntü psikozu, parantezi kapatıyoruz. Bazı kimseler değişik zamanlarda hem coşku hem de çöküntü duygularına gömülürler. Coşku devresi haftalarca, hatta bazen aylarca sürebilir. Bu devreyi normal bir süre izler. Normal davranış süresinden sonra çöküntü devresi başlar ve uzun bir süre devam eder. Önceden kestirilebilecek bir düzeni yoktur. Ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği bilinemez. Her insanın yaşamında coşkulu ve çöküntülü zamanlar olur. Bu kişiler hasta değildirler. Unutmayın ki biz burada aşırı şiddetten ve uzun süre devam eden hallerden söz ediyoruz. Okuyucu kendinde veya başka yakınlarında gözlediği değişik duygusal halleri duygusal çöküntü ya da coşkalleri olarak hemen etiketlememelidir. Sayfa 455'in ortasındayız. İstatistiklere göre duygusal bozukluklardan hastaneye kaldırılan kişilerden %50'sinin üstünde bir bölümüne duygusal çöküntü teşhisi konmuştur. %30'u bipolar bozukluk ve ancak %9'u yalnız coşku psikozu gösterir. Duygusal bozukluklar nüfusun ancak %1'inde gözlenir. Hatırlayacağınız gibi şizofreni oranında bu yüzdede kendini gösterir. Duygusal psikozlar ani olarak gelişir ve kendini gösterir. Tedavi görsün görmesin bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Şizofreniye yakalananlar hastanede ömürleri boyunca kalabilirler. Ne var ki duygusal bozukluk gösteren kişiler belirli çöküntü veya coşku devresini atlattıktan sonra hastaneden taburcu edilirler. Bir yakınınızın veya kendinizin belirli bir duygusal çöküntü içine girdiğinizde bu gerçeği hatırlayın. İçinde bulunduğunuz duygusal durum siz tedavi olsanız da olmasanız da bir süre sonra geçer. Bunu bilerek umutsuzluğa kapılmadan o zor devrenin geçmesini bekleyin. İntihar. Amerika'da her yıl her 10 bin kişiden biri intihar eder. Bu rakam çöküntü psikozu içinde bulunan kişilerde daha yüksektir. Duygusal çöküntü içinde olan her 1000 kişiden biri intihar eder. Sayfa 456. Birçok psikolog bu rakamın gerçeğin altında olduğunu ifade eder. Çünkü ölüm raporu veren doktorlar az bir ihtimal dahi olsa, ölüme yol açan başka bir neden varsa, intihar yerine o nedeni raporlarına yazarlar. İntihar eden kişinin ailesine bir yüz parası olacağı düşünülerek doktorlar ellerinden geldiği kadar aileye yardımcı olmaya çalışırlar. Bu yüzden gerçek rakamın yukarıda verilenin 1,5 katı olduğu düşünülmektedir. Yüzde itibariyle kadınların daha çok intihardan söz etmelerine rağmen gerçekte intihar edenler çoğunlukla erkeklerdir. Amerika'da intihar edenlerin 70%'i erkektir. Demek oluyor ki sözlü düzeyde kadınlar intihardan daha sık söz eder fakat erkekler pek söz etmezler. Ve bu davranışı uygularlar. Son zamanlarda yapılan istatistikler mesleklerine önem verip ciddiye alan kadınlar arasında intihar oranının erkeklerinkine yaklaştığını göstermektedir. İntihar insanın içinde bulunduğu ruh halinin etkisiyle ortaya çıkar. Bu devre genellikle kısadır ve eğer atlatılabilirse kişi intihar etmediğine sevinir. İntiharın belirtileri genellikle duygusal çöküntü, sessizlik, kendini beğenmeme ve küçük görme, kendini suçlama, yaşamı anlamsız görme şeklindedir. Böyle belirtiler veren kişiler sürekli izlenmeli, yalnız bırakılmamalıdır. Bu kişiler genellikle oldukça belirgin ifadeler kullanarak intihar niyetlerini ifade ederler. Benim yaşamaya hakkım yok. Bu yaşam da bu kadarmış, yüzüme gözüme bulaştırdım. Hem kendimi hem de beni sevenleri sükutu hayale uğrattım. Artık sonu geldi. Artık benim için hiçbir şeyin anlamı kalmadı. İntihar edenlerin birçoğu yakınlarını veren mesajları bırakırlar. Hatta bu zaafı şimdi açma, ben gidince açarsın gibi imalı laflar da ederler. Böyle davranışları ve sözleri çevresindeki bir bireyde gören kişi, kendi çevresindeki diğer bireyleri haberdar ederek muhtemel bir intiharın önüne geçebilir. Derin duygusal çöküntü içinde olan kişiler çoğunlukla bu duygusal çöküntünün sona erme aşamasında intihar ederler. Bunu açıklamak zordur. Çöküntü içinde olan kişinin hareket edemediğini, sonlara doğru davranma gücünün yerine geldiğini ve bu gücü kendi yaşamına son verme şeklinde kullandığını ifade eden bir hipotez ileri sürülmüştür. Burada bir resim var. Bir zannedersem köprü biçiminde bir yerden kendini atmak isteyen bir genç, onu kurtaran birkaç polis. Altındaki dipnotu okumak istiyorum. İntihar edenlerin birçoğu yüksek yerlere çıkarak kendilerini aşağı atarlar. Zannedersem bu yaygın bir eğilim, onu ima etmek için kullanılmış. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 457. Yan başlık. Psikotik duygusal bozuklukların nedenleri. Duygusal bozuklukların nedenlerini incelerken araştırmacılar duygusal çöküntü, duygusal coşku ve coşku çöküntü arasında pek ayrım yapmazlar ve hepsini bir arada incelerler. Bu incelemelerin sonuçları göstermektedir ki biyolojik faktör yani kalıtım duygusal bozuklukların oluşmasında önemli bir yer tutar. Özdeş ikizler üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki özdeş ikizlerden biri duygusal bozukluk gösterince öbürünün duygusal bozukluğa yakalanması %75 gibi bir orana ulaşır. Halbuki normal nüfusta bu ihtimal %1'den biraz daha düşüktür. İki grup arasındaki fark özdeş ikizlerin arasında müşterek olan biyolojik faktörün önemini gösterir. Şizofrenide olduğu gibi beynin biyokimyasal yapısının bu tip psikozların temelinde yattığı inancı psikologlar arasında oldukça yaygındır. Fakat bu kanaatin yaygınlaşmasına rağmen henüz duygusal bozukluklarla belirli bir biyokimyasal madde arasında kesin bir ilişki bulunmuş değildir. Bu konuda araştırmalar yoğun biçimde devam etmektedir. En belirgin ilişki norepinefrin denilen bir sinirsel aktarıcı maddenin miktarıyla duygusal çöküntü ve duygusal coşku arasında gözlenmiştir. Norepinefrin miktarının azlığı çöküntüye, çokluğu coşkuya yol açar. serotonin adında bir başka sinirsel aktarıcı maddenin duygusal bozukluklarla ilgili olduğunu savunan psikologlar da vardır. Bir başka görüşte norepinefrinin duygusal çöküntüde serotoninin ise duygusal coşkuda önemli bir rol oynadığını yönündedir. Bu konuda yakında daha açık seçik bir fikrimiz olacağı muhakkaktır. Şu anda süren çalışmalar yakında daha kesin sonuçlar verecektir. Psikolojik faktörler. Freud'a göre psikolojik bozuklukların birçoğu çocukluğa geri dönüşü içerir. Başka bir deyişle birey küçük yaştaki davranış biçimine geri döner. Bu görüşe göre duygusal çöküntü bireyin 2 ya da 3 yaşına geri dönüşünün sonucu olarak ortaya çıkar. Birey bu yaşlarda ana babasından yeteri kadar sevgi görmemiştir. Bu kişiler yetişkin olarak başkalarının takdir ve sevgisini elde edemedikleri zaman kızarlar. Fakat bu öfke kendilerine yönelir. Depresyon, kendilerine yönelmiş öfkenin kendinden nefret biçiminde ifade edilişidir. Birey kendinden nefret etmenin ötesine geçebilirse, o zaman öfke ve nefretin yerini çocuksu bir kendini sevme alır. Spitz ve Bowlby gibi Freud'u izleyen bazı psikologlar, küçük yaşta ana veya babayı kaybetmenin duygusal çöküntünün temelinde yattığını ifade ederler. Akiskal ve McKinney, hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalara dayanarak şu gözlemde bulunmuşlardır. Erken yaşta ana babasından birini kaybeden çocuğun beyin gelişmesinde, özellikle ön beyinde bir duraklama olur. Ön beyindeki gelişim kısıtlaması, bireyin daha sonra hoş duygular duymasını ve ödüllemeye tepkide bulunmasını büyük ölçüde engeller. Freud'un görüşünün ötesinde başka psikolojik yaklaşımlar da duygusal bozuklukları açıklayıcı girişimlerde bulunmuşlardır. Bunlardan Seligman, öğrenilmiş acizlik kavramını kullanarak duygusal çöküntüyü açıklar. Sayfa 458. Buna göre, kendi denetimlerinin ötesinde uzun süre acı ve strese maruz kalan ve bunu önlemek için ellerinden hiçbir şey gelmeyen kişiler, bu durumu ben aciz bir kişiyim, benim elimden hiçbir şey gelmez biçiminde yorumlayarak bütün yaşamlarına genelerler. İleride yaşamlarında strese maruz kaldıklarında bu durumdan kurtulmak için ellerinden bir şey gelmeyeceğini düşündüklerinden duygusal çöküntüye girerler. Bu açıklama mantıksal bir yorum tarzına dayandığı izlenimini veriyor. Gerçekte bu kuramın temelleri daha önce 9. bölümde ele aldığımız gibi hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara dayanır. Seligman ilk kuramını daha da geliştirmiş ve bilişsel yönleri de kapsamıştır. Bu yeni görüşe göre kişiler içinde bulundukları durumdan kendilerini sorumlu gördükleri zaman duygusal çöküntüye girerler. Örneğin fakir olduğu için çocuklarını okula gönderemeyen, evde iyi gıda bulunduramayan bir kişi bu durumdan kendini sorumlu tutarsa bu kişinin duygusal çöküntüye girme ihtimali oldukça yüksektir. Başka bir deyişle kişi kendisine okula gitme olanakları verildiği zaman okula gitmediğini, kendisine iyi bir iş olanakları açıldığı zaman hiçbir sorumluluk duymadan işe gitmeyip arkadaşlarıyla sürekli bira içtiğini, geleceği düşünmeden hiçbir işe yarar beceri geliştirmediğini düşünüyor ve bundan dolayı şimdi içinde bulunduğu fakirlikten kendini sorumlu tutuyorsa, kendini suçlu hisseder ve suçluluk hissi kendine kızgınlık da duygusal çöküntüye dönüşür. Öte yandan eğer bu kişi, benim elimden ne gelir, her şey kadere, kısmete bağlı, eğer Allah isteseydi beni zengin ederdi, demek ki benim ve çocuklarımın kaderinde fakir olarak büyümek varmış, ben kaderimi değiştiremem biçiminde düşünürse, o zaman şu anda içinde bulunduğu durumdan hiçbir sorumluluk duymaz ve dolayısıyla herhangi bir duygusal çöküntüye girmez. Bu görüşü destekleyen deneysel sonuçlar vardır. Davranışçı psikologların duygusal çöküntüye yaklaşımları biraz daha farklıdır. Onlara göre duygusal çöküntü dış ödüllemenin, başka bir deyişle pekiştirmenin olmamasından kaynaklanır. Bu görüşü desteklemek için zevk verici hoş olaylara katılan kişilerin daha az duygusal çöküntü gösterdiklerine işaret ederler. Ayrıca duygusal çöküntü içinde olan bireylerin insan ilişkileri bakımından oldukça geri kalmış kişiler olduklarını ve bu yüzden toplumsal yaşamlarının kısıtlı olduğunu belirtirler. Fakat burada duygusal çöküntünün mi sosyal ilişkilerde körelmeye yoksa sosyal ilişkilerdeki yetersizliğin mi duygusal çöküntüye yol açtığı sorusu ortaya çıkar. Bu soruya davranışçılar ellerindeki veriler çerçevesinde açık bir cevap veremezler. Duygusal çöküntü konusunda en kapsamlı bilişsel psikolojik kuramı öneren Aaron Beck'tir. Ona göre duygusal çöküntü içinde olan kişiler çevrelerinde olan biten olayları kendi yeterlilik ya da yetersizlikleri yönünden değerlendirirler. Bu kişiler çoğu kez kendilerini yetersiz bulur ve kendinden nefret ederler. Yetersiz kişi olmaktan kurtulup yeterli bir kişi olacaklarına dair hiçbir ümitleri de yoktur. Sayfa 459. Örneğin Veysel aynı sınıftaki Ayten ile duygusal bir ilişki kurmak ister ama bir türlü cesaretini toplayıp onunla konuşamaz. Nihayet bir gün Ayten'i sinemaya davet eder. Ayten o gün sinemaya gidemeyeceğini, teyzesine gitmesi gerektiğini söyler. Veysel, duygusal çöküntüye eğilimli bir kimse ise, Ayten'in davranışını bir reddetme olarak yorumlar. Kendisinin çekici bir kimse olmadığını ve hiçbir kızın kendine ilgi duyamayacağını düşünür ve kendi kendine kızar. Kızgınlık duygusal çöküntüye dönüşür. Gerçekte Ayten, Veysel'e ilgi duyuyor olabilir ve gerçekten teyzesine gitmesi gerektiği için o gün sinemaya gidememiş olabilir. Ne var ki Veysel, Ayten'in gerçek duygularını hiçbir zaman öğrenemeyecek.